yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 27 Mayıs 2019 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Necdet Tunaç'la birlikte değerlendireceğiz. Sonra ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz Hürriyet Gazetesi ekonomi muhabiri Neşe Karanfil olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, profesör doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabahın manşeti 59 yıllık utançtan demokrasi adasına. 27 Mayıs 1960 darbesinde utanç mahkemelerinin kurulduğu Yassıada artık demokrasi ve özgürlük adası olarak tarihe ışık tutacak. Türk demokrasi tarihine kara leke olarak işlenen 27 Mayıs darbesinin üzerinden tam 59 yıl geçti. Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu idama götüren darbe süreci Türk milletinin vicdanında derin bir yara açtı. O yaranın kanadığı yerlerden biri de Yassıada'ydı. Cuntacılar, Sivil Demokrat Parti iktidarının önde gelen isimlerini bu adada hapsedip kukla mahkemelerde yargıladı. İşte bu ada o günlerin unutulmaması amacıyla yeniden düzenlendi. Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda 4 yıldır süren çalışmalarda sona gelindi. İnşaatı tamamlanan binalar oturuma hazır hale geldi. Son düzenlemelerin ardından ada yeni görünümüyle yıl sonunda hizmete açılacak demiş Sabah gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşeti tazminat 100 milyonu bulur. Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın ölümüne neden olan trafik kazası sonrası ailesine ödenecek tazminat 100 milyon lirayı bulacak. Alanyasporlu futbolcuların deplasman dönüşü kiraladığı lüks minibüs devrilmiş, kopan kapıdan fırlayan Çek futbolcu Sural hayatını kaybetmişti. Kazanın şoförün uyuyakalması sebebiyle meydana geldiği öğrenilmişti. Kazanın sigorta boyutunu araştırdık. Sonuçlardan herkesin çıkaracağı dersler var. Kazada ölen futbolcunun ailesine vefat tazminatı ödenecek. Bu hesaplanırken ölen kişinin yaşı, maddi durumu, aylık geliri, bakmakla yükümlü oldukları bu kişilerin yaşı, çocukların olası eğitim masrafı, eşinin geçim giderleri gibi kriterlere bakılacak. Uzmanlar Sural için tahmini hesaplamalar yaptı. Buna göre tazminat 100 milyon lira civarında. Milliyet gazetesinin manşeti "Gökyüzünün hakimleri". Milliyet, havacılık ve savunma sanayiinde küresel ölçekte en büyük merkezlerden olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne girdi diyor gazete. Uçaktan helikoptere, insansız hava aracından uzay sistemlerine, modernizasyondan lojistik desteklere kadar birçok faaliyet alanı olan TUSAŞ'ta Hürkuş, Gökbey, Atak, Anka, Aksungur başta birçok ürünün yapılışını yerinde gördük. TUSAŞ tesisi 4 milyon metrekarelik alan üzerine kurulu. 600 bin metrekaresi kapalı alan. 9 bin olan çalışan sayısının 20 bine çıkarılması hedefleniyor. En büyük projelerden birinin yerli savaş uçağı olduğunu belirten TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, tasarım bitip imalata başlandığı döneme giriyoruz. 3 sene sonra imalatı başlıyor. İlk uçuş 26 Ekim 2026'da. Dış geometrisi belli, içini dolduracağız. F-35 ayarında olan bir uçak olacak. Gökyüzüne hakim olacağız. Bizim olan yerlere sahip çıkacağız diyor demiş Milliyet gazetesi. Darbeler dönemi kapandı. Hemen yandaki haberin başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararının alındığı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da yapımı devam eden kongre ve sergi alanlarını gezerek bilgi aldı. Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yıl sonunda açılacağını söyledi. Bu ülkede artık darbeler devri kapanmıştır ifadelerini kullanan Erdoğan, bunların hala heveslileri var mıdır? Vardır. İçeriden veya dışarıdan. Biz güçlendikçe kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır. Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz dedi. Erdoğan, Sivri Adayı da cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi. Milat gazetesinin manşeti bağımsızlık sembolü. Gelişmiş ülkelere bile uçak ihraç ettiğimizi ifade eden Selçuk Bayraktar, yerli insansız hava aracı, helikopter, silah ve tankların Türkiye'nin bağımsız operasyonlar yapabilmesi için çok önemli olduğunu vurguladı. Haberin devamında insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarının %93'ünün yerli olduğu bilgisi var. Terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelen insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları üreten Bayraktar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar Milat'a konuştu diyor gazete ve bu insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçlarında yerlilik oranının %93'e ulaştığını ifade etti diyor. Türkiye gazetesinin manşeti Erdoğan'dan Yassıada mesajı. Kimse artık darbe yapamaz. Cumhurbaşkanı 27 Mayıs darbecileri tarafından Menderes, Zorlu ve Polatkı'nın idam fermanının yazıldığı Yassıada'yı ziyaret etti demiş Türkiye gazetesi. Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır dedi. Cumhurbaşkanı, milli iradenin yargılandığı adanın Yassıada olduğunu da belirterek ekledi. Bu milletin tarihinde neler var? Bunları bilmemiz lazım. Bileceğiz ki aynı tuzağa bir daha düşmeyelim. Bilmezsek daha çok tuzaklar kurarlar demiş Türkiye Gazetesi. Hemen yandaki haberi de aktaralım. 300 avukata sandık eğitimi. AK Parti İstanbul'daki şaibe ve usulsüzlüklerin tekrarını önlemek için hukukçuları eğitti demiş gazete. Yeni Şafak gazetesinin manşeti sınırları kim koruyacak? Seferberlik şartlarında asker sayısı 80 binin altına düşecek diyor gazete. Türkiye, Suriye, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz üzerinden yoğunlaşan kuşatma harekatına karşı seferberlik ilan etmesi gerekirken yeni askerlik yasasıyla askerlik sayısını 100 binin altına indiriyor. Uzmanlara göre sadece Suriye sınırındaki 450 askeri üsten 350'sinde güvenlik zaafı oluşacak. Yasada aceleci davranmamak ve asker sayısını kademeli olarak düşürmek gerekiyor. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Yassı Ada, Yaslı Ada. Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden düzenlenen Yassı Adayı ziyaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır." dedi. Star gazetesinin manşeti çifte bayram yaşanacak. Ramazan bayramına sayılı günler kala müjdeler peş peşe geldi. Köprü kaçak geçişlerine af, 15 bin lira hurda araç teşviki ve 6 ay askerlik sistemi bugün mecliste. Bayram öncesi yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme milyonlarca aileye çifte sevinç yaşatacak diyor Star gazetesi ve yapılacak düzenlemelerin ayrıntılarına yer veriyor haberin devamında. Bugün son gazetemiz Akşam gazetesi olacak. Akşam gazetesinin manşeti "Bu ülkede kimse darbe yapamaz." Başkan Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 59. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürülen Yassı Ada'dan mesaj verdi diyor Akşam gazetesi. Bir ayrıntı daha aktaralım size. Logoda Menderes silüeti başlığını taşıyor haber. Ada için belirlenen logo dik çevrildiğinde merhum Başbakan Menderes'in silüeti ortaya çıkıyor demiş Akşam gazetesi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Semih Kılıç hattımızda bizi bekliyor. Semih Kılıç günaydın.
Günaydın Arzu Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, Türkiye'nin ve başkentin ana gündem başlığı aslında yenilenecek İstanbul seçimi, ama bunun yanı sıra devlet liderlerinin ve parti liderlerinin de programları var. Onlara bakacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan 1960 yılında yapılan 60 darbesinin 59. yılında Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak değiştirilen Yassı Adaya gidiyor. Dün gitmişti, bugün de bir açılışlar olacak. Onları takip edilecek. Bunun yanı sıra parti liderlerinin programlarına bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek bugün. Tabii ki gündemde 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimi var, YSK'nın gerekçeli kararı var ve son gelişmeler yine değerlendirilecek. Bunun yanı sıra bugün aynı zamanda Ülkücü Şehitler Anma Günü. Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek ve burada bir hitabı gerçekleştirecek. Başkent özelinde bir diğer önemli başlıksa adli başlıklar. Adli başlıklarda FETÖ davaları devam ediyor. Bunları da takip ediyoruz. O noktada hangi davalar var onları da söyleyelim. Genelkurmay çatı davasında artık son aşamaya gelindi. Yarın bir ara karar verilecek ve nihai karar için gün verilecek. Bunun yanı sıra Karahavacılık davası görülüyor, Akıncı Üssü davası görülüyor. Yine sonlarına yaklaştığımız Zırhlı Birlikler davası ki o davada da muhtemelen bu cuma bir karar çıkacak. Karar olmadığı takdirde de bir ara kararla nihai karar için bir tarih verilecek. Bunların yanı sıra Genelkurmay çatı davası da görülüyor. Şu an için başkentin öne çıkan başlıkları bu şekilde. Biz yeniden sözü size bırakalım.
Semih Kılıç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç. Necdet Tunaç, günaydın, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Hem gündemde ilk sıralarda yer alıyor hem de gazete manşetlerinde. Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin 59. yıl dönümü, Türk tarihinde çok önemli dönüm noktalarından biri bu tarih. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'ya gidecek. Dün de oradaydı. Hem onunla ilgili ayrıntılar var hem de 27 Mayıs darbesi ayrıntılı bir şekilde işlenmiş gazete sayfalarında. Siz nasıl değerlendireceksiniz?
İsterseniz önce 27 Mayıs'tan başlayalım. Çünkü Türk demokrasi tarihinin kara noktalarından biri. Bir ülkenin darbeye nasıl hazırlandığının, o darbe girişiminin amacının ne olduğunu ortaya koyan ve bizlerin asla unutmaması gereken bir dönem. Yani kötü olaylar mutlaka bastırılır, unutulmaya çalışılır ama 27 Mayıs 1960 darbesi bu ülkede eğer demokrasi yaşayacaksa ve demokrasi var olacaksa unutulmaması günlerden gereken günlerden biri. Tıpkı 15 Temmuz gibi, tıpkı 12 Eylül askeri müdahalesi gibi. Baktığımız zaman şimdi biraz önce biraz böyle köşe yazarlarının bugünle ilişkin neler yazdıklarına baktım. Genel kanı, genel ekseriyette 15 Temmuz darbe girişimiyle bir paralellik çiziyor. Hı hı. 27 Mayıs 1960 darbesinde de tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri değil ama Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki 38 cuntacının müdahale etmesiyle merhum Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Polat Kın'ın idamıyla sonuçlanan bir sürece doğru gitti. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mal edilemez bu darbe girişimi ama özellikle 15 Temmuz Genelkurmay çatı baskındaki iddianameden dikkatimi çeken bir unsurdu. 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleştirenlerin 27 Mayıs darbesini örnek aldıkları, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir oluşumdan bahsettikleri, işte Milli Birlik Komitesi, Yurtta Sulh Konseyi, her ikisi de 38 kişiden oluşuyor baktığımız zaman. Ve ikisi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütünü yansıtmayan darbe girişimi. 15 Temmuz'un 27 Mayıs'tan farkı Türk milletinin 15 Temmuz'da bu darbeci zihniyete dur demesi.
Evet.
Belki 27 Mayıs'tan ders alındı mı bilmiyorum. Biraz eskiye dayanan bir geçmişi var ama 12 Eylül'den ders alındı kesin. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade etti o konu. Bu ülkede artık darbeler olmayacak. Ama gevşek davranırsanız, aman bir şey olmaz derseniz de bu olmayacağı anlamına da gelmiyor.
Evet.
Yani bu konuda hükümetin, devletin, milletin, sokaklara çıkan insanların hepsinin biraz böyle tilki uykusunda olmasında fayda var. Tırnak içerisinde ifade ediyorum. Çünkü maalesef devir o devir değil. Yani devir uluslararası konjektürde, uluslararası emperyalizmde sizin onların istediğini yapmadığınız zaman 3 ayda diktatöre, devrimciye, bir bolşeviye dönüşebiliyorsunuz. İşte bunu Venezuela'da görüyoruz. Adam seçilmiş başkan, hayır efendim ben seni indireceğim, gerekirse indireceğim diyor.
Evet.
Bir başka yerde eğer sıkıntı varsa senin en önemli ticaret firmalarından birine sabote edeceğim, artık sana ürün vermeyeceğim diyor. Yani Biraz Ali Kıran Başkesen bir döneme doğru gidiyor. Yani ben yaptım oldu. Böyleyse tamam bundan sonra böyle olacak diye soruyorlar. Baktığımız zaman da Türkiye demokrasi kazanımlarını böyle elde etti. Yani 27 Mayıs'ı benzerleriyle elde etti. Keşke Adnan Menderes arkadaşları asılmasaydı. İdam yoluna giden o süreç yaşanmasaydı ama bu durum şunu bize gösteriyor ki demokrasi biraz böyle maalesef acılar çekerek olgunlaşan bir süreç. Böyle değerlendirdiğimiz zaman da dileriz bundan sonra 27 Mayıs'lar hiç yaşanmasın, 15 Temmuz'lar, 12 Eylül'ler hiç yaşanmasın ama bir arada kardeş yaşamayı da ve bizi birbirimize düşmeye çalışan unsurları da biraz böyle politize ederek dışarı çıkararak, o çemberin dışına çıkararak yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bizim her zaman aynı şeyi söylüyorum. Maalesef Suriyelilerin gelebileceği bir ülke var. Irakların, Pakistanların, Afganistanların gelebilecekleri bir ülke var. Neresi Türkiye ama bizim gidebileceğimiz bir ülke yok. Yani biz Suriye'ye, Pakistan'a, Irak'a gidemeyiz. Avrupa Birliği zaten bize olan yaklaşımı ortada. Yani bunu dost meclislerinde de söylüyorum. Burada da söylemekte de bahis görmüyorum. Eğer bu ülkede yaşayacaksak birlikte yaşamak zorundayız. Yani fikirler, düşünceler ayrı olabilir, aykırı olabilir. Birbirimize uymayabiliriz, kızabiliriz, sinirlenebiliriz ama bu ülkeden başka gidebileceğimiz bir coğrafya yok. Yani bunu göz önünde bulundurarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi dün bu ülkede artık darbeler yaşanmayacak ama bu gevşek olmamız anlamına da gelmiyor. Biraz ihtiyatlı ve tedbirli davranmakta fayda var. Yassı Adadan Demokrasi ve Özgürlük Adası'na gelecek olursak harika bir proje baktığımız zaman. Siz de özetlerde okudunuz. Yıl sonuna doğru açılması planlanıyor. Bir Camp David olabilir mi? Evet olabilir. Bir kongre adası, demokrasi adası, özgürlüklerin ve demokrasinin konuşulacağı bir cazibe merkeziyim. O hale dönüştürülebilir mi? Elbette dönüştürülebilir. Üzerinde de bayağıdır çaba sarf ediliyor ama baktığımız zaman bu sadece beton dökmeyle olmuyor. Yani inşaat yapmayla da olmuyor. Bunu içselleştirmemiz gerekiyor. Yani bu demokrasiyi, karşı fikirlere saygı duymayı, bunu aynı saygı çerçevesinde yanıt verebilmeyi, bağırmadan, çağırmadan, hakaret etmeden, bazı kimliklerin altına saklanarak, internette, sosyal medyada küfür ederek, hakaret ederek değil, gerçek kimliğinizde, gerçek fikirlerinizi ortaya koyarak olur. Yoksa bir ada, tabii ki bir ada. İşte oraya cami yaparsınız, otel yaparsınız, kongre merkezleri yaparsınız, o ruhu yaşatırsınız ama dediğim gibi o ruhu bizim içselleştirmemiz gerekiyor. Önemli bir proje ama dediğim gibi bu projeyi sadece Yassıada, Marmara Adası özelinde değil tüm Türkiye'ye yansıtmak gerekiyor. En önemli unsur bu.
Evet, Suriye'de de sanıyorum benzer bir şekilde düzenlenecek anladığımız kadarıyla. Peki, bugün bakalım neler konuşulacak 27 Mayıs'la ilgili takip edeceğiz. Bir yandan da İstanbul'da yenilenecek olan Büyükşehir Belediyesi seçimleri var. Onunla ilgili partilerin çalışmaları devam ediyor. Biraz da o gündeme bakarsak neler söylersiniz?
Ankaralı meslektaşlarımızın belki de tarihin en rahat olduğu dönemleri yaşıyoruz.
Herkes İstanbul'da.
Siyasetçi yok. Yani biz haber yapmakta zorlanıyoruz mesela. Şöyle bir örnek vereyim. Bizim ortalama haber merkezimizden İstanbul'a geçen haber sayısı 14-15 minimum. 20-22 üstü. Şu seçimler yenilenecek ifadesinden sonra Yüksek Seçim Kurulu'nu 6 Mayıs yapmış olduğu açıklama sonrasında bizim ortalama haber sayımız 7'ye düştü, 8'e düştü. Yani meslektaşlarımız beni çok yanacaktır. Böyle çiçek böcek haberi işte süt içen kedi haberleri yapıyoruz. Çünkü hemen hemen tüm kabine orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse orada. MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da olduğu zamanların geri kalanını İstanbul'da geçiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi hemen hemen tüm milletvekillerini şu yargı paketi ve yani torba yasa ve askerlik yasası düzenlemekten geçtikten sonra İstanbul'a gönderecek. Tamam İstanbul bayram tatili için boşalacak ama onun yerine siyasilerle doldurulacak. Böyle bir ironi var. Ve 23 Haziran'a kadar da böyle devam edecek. Partiler nasıl çalışıyor? Başlık başlık ele alalım isterseniz. Mesela AK Parti bir önceki seçimde sandığa gitmeyen, küskün. Nasıl olsa ben gitsem de gitmesem de bir şey ifade etmez. Binali Yıldırım rahat kazanır. Ya da bak ben gitmeyeyim de bir görsünler bakalım ne oluyor mantığında olan 430 bin seçmene odaklanmış durumda.
Evet.
Yani bunları ikna eder ve sandığa götürürse AK Parti açısından olumlu gelişecek. Ama diğer taraftan karşısında da Yüksek Seçim Kurulu tarafından hakkının yendiğini iddia eden, gasp edildiğini öne süren, içini doldurmayan bir gerekçe olduğunu ifade eden CHP ve Ekrem İmamoğlu unsuru var. Bizim halkımız biraz mazlum severdir. Yani baktığımız zaman bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa hakkını yendiği içindir. CHP de bunu biraz işliyor baktığımız zaman. Muhafazakar seçmeni de kırıp dökmeden. Çünkü bu iş maalesef senin fikrin bu, benim fikrim bu. Hadi o zaman bakalım seçim yarışı olsun tadımında bir seçim olmayacak İstanbul'daki seçim. Ölçekte baktığımız zaman bir yerel seçim sadece İstanbul'u ilgilendiriyor. Ama sonuçları itibariyle baktığımız zaman da tüm Türkiye ve sistemi de ilgilendiren bir durum söz konusu olacak. Ve bu durumda baktığımız zaman ne CHP tamamen kendi seçmenine yönelik işte ne bileyim İYİ Parti, dışarıdan destekli HDP, işte Saadet Partisi aday çıkarmadı ama birlikte hareket ediyorlar. Ekrem İmamoğlu işte Saadet Partisi'nin iftarına gidiyor. Ne bunları sadece konsolide ederek ne haliniz varsa görsün diyebilir AK Parti seçmenine, ne de AK Parti seçmeni işte ne haliniz varsa görsün diyerek ne CHP seçmenine, HDP seçmenine ya da İYİ Parti seçmenine ya da Saadet Partisi seçmenine yönelik hadi bakalım siz de 23 Haziran'da görüşürüz diyebilir. Çok fazla geçirgenlik var seçmenler arasında. İstanbul seçmeninde kafası karışık. Bir yanda evet hırsızlık var ve oylar çalındı ifadesi kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ve kanadı var. Binali Yıldırım kanadı var. Diğer tarafta hani nerede çalındı, gerekçeli kararda çalındı ifadesi yok diyen bir CHP ve İYİ Parti var. Bu atmosferde baktığımız zaman da AK Parti o 430 bin seçmeni gözüne kestirmiş durumda. Bahçeli ve MHP ekibi mahalle toplantıları yaparak o hemşerilik vurgusu üzerine durarak işte İstanbul'a göç eden mesela örnek veriyorum Sivaslılar, örnek veriyorum Erzincanlılar, örnek veriyorum Trabzonlular. Bunlara yönelik bir alan çalışması yapıyor. Bu seçim biraz da bize şunu gösterdi. İstanbul genelinde söylemekte fayda var bunu. Büyük mitingler size oy kazandırmıyor. Daha çok kahve toplantıları, kafe toplantıları, küçük gruplar halinde toplantılar.
Yüz yüze.
Yüz yüze, el ele, omuzuna evet. dokunarak ne haber dostum, evet. iyi misin kardeşim, bir isteğim var, ya bizim de hatamız var falan şeklinde ifadeler kullanarak. Ya da bak görüyor musun, işte Ekrem İmamoğlu'nun en önemli stratejilerinden biriydi bu. Ben Ekrem İmamoğlu'nun son döneme kadar, 31 Mart seçimlerinden son 3 gün, 4 gün öncesine kadar hiç büyük miting yaptığını görmedim. Evet. Çarşı pazar dolaştı, biraz böyle oralarda dolaştı ama... şu da var. AK Parti biraz sosyal medyayı kullanmayı öğrendi bu seçimde. Bir önceki seçimde ya bu kadar önemli değil deniyordu ama bu sosyal medyanın ne kadar da önemli olduğu ortaya çıktı. Bir de olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu seçiminden ziyade, tamam Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminin kazanılması için mücadele ediyor AK Parti Genel Başkanı statüsüyle ama diğer tarafta bir aday var ortada. Binali Yıldırım gerçeği var. Biraz daha Binali Yıldırım'ı ortaya koyarak Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu yarışıyor. Havasını sokmaya çalışıyor. Bu atmosferde baktığımız zaman da mesela bugün CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. Saat 12'de yanlış hatırlamıyorsam. Bu değerlendirmeler yapılıyor orada. CHP tarafından bakılıyor ama CHP biraz şundan uzaklaşmaya çalışıyor. Kahrolsun YSK. Gördünüz mü bakın işte çeteler bizim elimizden oyu aldılar. İstanbul'u aldılar. Mazbatamız gittiden ziyade... Biraz şeye doğru yönelmeye başladılar. Ya dur bakalım seçim var. Bizim bu durumu anlatmamız gerekiyor diyor. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık bizim buradaki argümanımız Yüksek Seçim Kurulu olacak. Yüksek Seçim Kurulu üyelerini hedef alacağız açıklaması yaptı ama sonra bir daha o retoriği kullanmadı. Neden? Çünkü bunun bir amacı yok. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nu eleştirerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazanamazsınız. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu Ankara'da. Ve siz direkt İstanbul seçmenine yönelik bir şeyler yapmak zorundasınız. Ve bu hareketten yola çıkarak da tüm partiler tabiri caizse İstanbul'u alabilmek için tırnak içerisinde abanacaklar.
Evet. Şimdi bir de sandık başı için de çalışmalar yapılıyor anladığımız kadarıyla. Türkiye Gazetesi'nin haberi biraz önce dinleyicilerimizle de paylaştık. 300 avukata sandık eğitimi başlığını taşıyor. Bu yönde ne tür çalışmalar var daha? Onu da sizden öğrenelim.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın, daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybetmesindeki temel unsurlardan biri tecrübeli saha görevlilerinin bu işten el çektirmesi. Yerine yerlerinin konulması. Çünkü bu seçim tecrübe işidir. Tamam, Yüksek Seçim Kurulu'nun ifade ettiği bazı unsurlar var. İşte sandıklarda şu kadar şöyle oldu, bu kadar böyle oldu. Sandık seçim cetvel tutanağı yok, o yok, bu yok falan dendi ama beni görevlendirdiyseniz parti olarak, AK Parti olarak ya da CHP olarak benim orada durup ya bir dakika burada sandık döküm cetveli yok demem gerekiyor değil mi? Normal şartlarda baktığımız zaman demiyorum. Demediğim için de burada bir katakulli varsa da ben bunu ispat edemiyorum. İspat edemediğim için de 2014'te yılındaki işte CHP'nin üzerinde durduğu konu o. Yani 2014'te de benzer olaylar oldu. O zaman niye itiraz etmediniz diye soruyorlar. Yani dönüp dolaşıp Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararına geliyoruz ama böyle bir durum vardı. Ve özellikle dikkat ederseniz bazı isimlerimiz, Abdullah Güler ismi 31 Mart seçimlerinden sonra 4 Nisan'dan sonra kamuoyuna gelmeye başladı. İstanbul Milletvekili, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın eski dönemdeki hukuk işlerinden sorumlu bir isimdi. Bu ve bunun gibi önemli isimleri, hukuk bilen isimleri görevlendiriyorlar. Neden? Çünkü karşılarında CHP kanadı olarak gerçekten bu işe iyi hazırlanmış bir ekip var. Ekip var diyorum tırnak içerisinde. Çünkü bu ekip işi. Yani oy atacaksınız, oyunuza sahip çıkacaksınız. Oy sayılırken dikkat edeceksiniz. Yüksek Seçim Kurulu'na o oylar götürülürken dikkat edeceksiniz. Beş aşamalı bir gelişme. Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettikten sonra elinizdeki saydığınız oylarla cetvellerdeki birleştirmeler birbirini tutuyorsa, ıslak imza varsa, muhalefet şerhi yoksa ve ilçe seçim kurulana teslim ediyorsanız artık bu dakikadan sonra sizin işiniz bitiyor. İşte o 300 avukatın görevlendirilmesi biraz bu yüzden. Bir, ikincisi Türk seçmeni bu seçimde birleştirme tutanağı nedir? Oy nedir? Pusula nedir? Nereye atılır? Ne atılmazsa geçerli olur? Ne atılmazsa geçersiz olur? Bunların hepsini adeta ezberledi. Evet. Biraz da bunun etkisiyle birlikte bu ve bunun gibi adımları ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Mesela kendi ekiplerini de tekrar görevlendirecekler. Yani daha önce görev yapmış tecrübeli isimleri de AK Parti'nin görevlendireceğini ifade edelim. Biraz önceki ifade ettiğim gibi herkes abanacak. Herkes o seçimi almak için uğraşacak. 300 avukat değil, belki ilerleyen dönemde 500 avukatın da bu şekilde eğitildiğini hepimiz göreceğiz.
Evet, peki seçim gündemi bu şekilde. Bir de biraz önce siz de altını çizdiniz. Mecliste de çalışmalar var. Şimdi bir beklenen askerlik yasası teklifi var. O mecliste görüşülecek. Bir de bir torba yasa. Daha çok ekonomik tedbirlerin içerisinde olduğu bir yasa görüşülecek. Meclisteki çalışmaları sizden öğrenelim.
Meclis pasını siliyor tabiri caizse. Çünkü çok uzun süredir tırnak içerisinde söyleyeyim yatıyorlardı. Yani şu 31 Mart seçimleri öncesinde, sonrasında Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli karar bugün mü açıklanacak, gerçek mi açıklanacak? Bir iki, iki buçuk aydır neredeyse iş yapmıyorlardı. Şimdi takvimde sıkıştı. 23 Haziran var malum. Ve iki tane paket var. Bunlardan bir tanesi sizin de ifade ettiğiniz torba yasa. Torba yasa bugün itibariyle görüşmeye başlanıyor. Ve baktığımız zaman da içerisinde çok önemli maddeler var. İşte o mesela İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak yoldan geçen yaklaşık 300 milyon liralık ceza kesilmiş bir sürücü ordusu var diyelim.
Evet, evet.
Onların afları söz konusu olacak. Hurda teşviki de değişikliğe gidiliyor. %15 oranında yanlış hatırlamıyorsam arttırıldı. Yani teşvik oranı arttırıldı. ÖTV indirimi getirildi. Bu ve bunun gibi içerisinde birçok bulunan maddeler var. Adı üzerine torba yasa olduğu için de şöyle bir durum söz konusu. Genel kurulda da içerisinde bazı maddeler eklenebiliyor. Yani o yani bir teklif oluyor, atıyorsunuz içerisine. Yani sınırlamak çok doğru değil ama bugün görüşülmeye başlanacak ve bir an önce bitirmesi gerekiyor. Neden? Çünkü askerlik yasası var ve onun 30 Mayıs'tan önce geçmesi gerekiyor. 30 Mayıs
yani bayramdan önce
yasalaşması isteniyor. Çünkü kışlılardaki bu durumun yani o 6 aylık askerlik süresinin de altına inmiş olanların ters edilmesi durumu söz konusu. Ama torba yasadan ziyade bu askerlik yasası çok çok daha önemli. Yani 1927 yılından beri değiştirilmemiş 92 yıllık bir yasa. Yani bence bir devrim baktığımız zaman. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonelleşmesi açısından da son derece önemli. Bir kere her sene bedelli çıkacak bu sorusu artık ortadan tamamen kalkacak. Ve baktığımız zaman da bedelli şu kadar mı olacak, bu kadar mı olacak sorusu ortadan kalkacak. Bir kere bir süreklilik arz edecek sistem. Ve diğer taraftan baktığımız zaman da artık bu işi gerçekten profesyonel olarak meslek edinmiş kişiler terörle mücadelede, operasyonlarda görev yapacak. Yani örnek veriyorum, ben askerim, lise mezunuyum, 16 ay askerlik yapacağım. Tırnak içerisinde ifade ediyorum. Şaşmaz'da CNC uzmanıyım. Metal işleriyle uğraşıyorum. Hayat benimle hiç tüfek almamışım. Hiç silah almamışım. Gidiyorum 1,5-2 ay bir eğitim alıyorum. Sonra geriye kalıyor 12 ay. Ve 12 ayda ben Cudi'de, Katu'da operasyona gidiyorum.
Evet.
Karşımda bu dağda yaşamış teröristler var. O coğrafyaya ayak uydurmuş teröristler var. Türk Silahlı Kuvvetleri açısından derliyorum. Ne derece başarılı olabilirsiniz? Bir. Ya benim sayılı günüm kalmış. Ölüp gideceğim mi bu dağın başında diye düşünen. Ya düşünmüyorum diyen varsa mutlaka saygı duyuyorum ama düşünen de vardır. Hı hı. Baktığımız zaman. Düşünen bir askerle ne kadar mücadele örneğin gösterebilir. Bunu bir kenara veriyorum. Diğer tarafta bu işin uzmanlar tarafından tamamen profesyonel bir şekilde eğitilmiş. Bu coğrafya için görev almış ve kendini bu işe adamış. Maaşı karşılığında, mutabirliğinde adamış kişilerle terör mücadele ne şekilde yürür? Bence ikinci seçenek daha doğru. Yani bugün -35 derecede 6-7 metre karda terörle mücadele operasyonu yürütülüyorsa bu biraz da profesyonel orduyla yürütülen bir işlem.
Evet.
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarını örnek veriyorum. Bir tane uzun dönem asker Suriye topraklarında terörle mücadele kapsamında görev yapmadı. Tamamen Türk Sağlık Kuvvetleri'nin profesyonel unsurlarıyla görev yaptılar. Bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman son derece faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Dilerim Türk Sağlık Kuvvetleri de buna çabuk adapte sağlar. Ama sağlayacağını düşünüyorum. Nitekim 15 Temmuz'dan bir ay sonra biliyorsunuz Fırat Kalkanı operasyonu başlatmış bir Türk Sağlık Kuvvetleri var. Dilerim başarılı olurlar ama bayramdan önce çıkarılması konusunda genel kurul yoğun bir şekilde çalışacak.
Evet, ayrıntıları da var. Aslında biraz konuştuk ama artık herkes için zorunlu askerlik süresi 6 ay oluyor.
6 ay.
Anladığımız kadarıyla. Sonra isterse kişiler...
Bir kere herkes bir ay temeli askerlik eğitimi alacak. Yani yarın bir gün olağanüstü bir durum olduğu zaman ben bu nedir deyip elime silah verdikleri zaman su tabancası ya da ne bileyim şemsiye diye bakmayacağım yani buna. Onun tüfek olduğunu bileceğim, eğitim bileceğim, ne olduğunu bileceğim, yanaşık düzenin ne olduğunu bileceğim. Bir kere o bir. Herkes yani bedellisi bedelsiz 30 bin lirası vereni vermeyeni 12 ay yapanı hepsi bir ay yapacak eğitim. Kalmak isteyen varsa 6 ay askerliğin sonunda kalacak asgari ücret kabiliğinde ücret alacak. Eğer üniversite ya tabii bu eğitim seviyesine göre yani ilkokulla üniversiteye kadar olan dönemde bu geçerli. 2 yıllık meslek yüksekokullarında astsubay adayı olacaklar. Kalmak isterlerse ve branş açılmışsa devam edecekler. Üniversite mezunları için asteğmenlik yolu açılacak. Ordunun ihtiyacı karşılığında yani su ürünlerinden çıkan biri de asteğmen yapılmayacak. Mesela örnek veriyorum o alanla ilgili gerçekten su ürünüyle ilgili bir ihtiyaç varsa asteğmen yapılacak o kişi. Ve sonrasında da orduda kalma ihtimali yani iki seçenek sunuluyor. Kardeşim ya devam et kal bizimle ya da 6 ay sonra askerliğini bitir. Ya devam et 6 ayın sonunda devam ettir ama mutlaka ve mutlaka bir aylık askerlik süresini tamamla. Bunu göz önünde bulundur diye. Kapsamlı bir çalışma iyi de anlatılması gerekiyor.
Evet.
Çok iyi anlatılması gerekiyor bunu.
Bir de ben ayrıntıları okurken gördüm. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle uzatılıp kısaltılabilecek süresi. Hatta 5 yıla kadar uzatılabilecek diye bir...
Askerlik süresi mi?
Evet.
Tabii olağanüstü konjonktürlerde geçerli bu. Yani yarın bir gün Allah muhafaza ülkenize saldırı gerçekleştiği zaman hadi o zaman bir aylık askerlikte eğitiminizi tamamladınız. Herkes şimdi evlerine gidebilir denmeyeceğine göre. Bu süre uzatılabilecek ama yani dileriz uzatılmaz, buna ihtiyaç duymaz. Çünkü bunu uzatılması
gerçekten
demek
öyle.
Başka bir şey. Yani sizin ülkenizin ciddi anlamda tehdit altında olduğunu, risk altında olduğunu gösterir. Ama Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uzatılması da, yani bu meclis alıyordu daha önceden bu kararı, askerlik süresinin uzatılmasını. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uzatılması hesaplanıyor, planlanıyor. Bu dün yapılmış bir şey değil. Milli Savunma Bakanı çok uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyordu. Tüm projeksiyonlar, tüm taşlar yerli yerine, onun kilit taşları vardır. Böyle yerine oturur, biri oturmazsa bütün sistem bozulur. Bu da onun gibi bir şey. Sadece endişem, siz manşetleri okurken dikkatimi çektiğimiz unsur, o olağanüstü hal, ülkeye yönelik bir saldırı olduğu zaman işte cepheden terhis olma durumu. Ona nasıl bir formül geliştirecekler?
Yani şu Yeni Şafak gazetesi manşeti.
Evet.
Yani, bir anda çok azalırsa bir anda, asker sayısı.
Yani şu anda... Ciddi bir tehdit var. Ciddi bir risk var. Bir anda kışlaların boşaltılması bir tehdit unsuru oluşturur mu? Dileriz oluşturmaz. Yani çünkü bu ben de Yeni Şafak'taki o haberi okuduğumda sabah dikkatimi çekmişti.
Evet, hiç o açıdan düşünmemiştik.
Evet, 6 ay içerisinde yani nereden baksanız 200 bin asker orayı boşaltacak.
Evet, şimdi yasa çıktığında da değil mi?
İşte yani örnek veriyorum 2 Haziran'da 200 bin kişi birden boşaltacak kışlaları. Bu büyük bir risk. Herhalde Milli Savunma Bakanlığı, Sayın Hulusi Akar ve komutanlar bunun herhalde bir alternatifini düşünmüşlerdir diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar ince düşünülmüş, bir detaylanmış bir şeyin de mutlaka bir alternatifi değerlendirmiştir diye düşünüyorum.
Peki bakalım. Bayramdan önce bu yasanın çıkması bekleniyor. Ayrıntıları, önümüzdeki süreçteki uygulamaları hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için sağ olunuz. TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Hürriyet Gazetesi ekonomi muhabiri Neşe Karanfil. Neşe Karanfil, günaydın, hoş
geldiniz.
Günaydın,
hoş bulduk.
Ekonomi sayfalarına baktığımızda o uzun süredir beklenen, bizim de merak ettiğimiz yerli otomobille ilgili ayrıntılar var. Yerli otoda menzil 500 kilometre diyor Milliyet Gazetesi ekonomi sayfasındaki haber. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuyla ilgili açıklamaları var. Neler söyleyeceksiniz?
Yerli otomobil, evet, bizim de merakla beklediğimiz bir proje. Yaklaşık 10 yıldır duyuyoruz yerli otomobil, ama hani bu kadar hani detayıyla açıklamaları görmek tabii sevindirici. 500 kilometre dedi, hani aracın gidiş mesafesi. Çünkü o niye önemli? Elektrikli olacağı için önemli. Hani yerli otomobil olacak ama nasıl olacak? İşte benzinli mi olacak, dizel mi olacak falan diye konuşurken son bir yıldır gerçekten işte daha şey dişe dokunur işler yapılıyor. İşte özel sektörden de temsilciler alındı. Proje geliştirilmeye çalışıyor. Gençler çalışıyor. Sayın Varank da bir işte iftarda gazeteci arkadaşlarla bir araya gelmiş. Orada menzilinin 500 kilometre olacağını söylemiş. Tabii yani hani 500 kilometre bence aslında iddialı bir şey elektrikli, evet, otomobiller için. Evet. Hani Türkiye'de şarj sorunu da var, biliyorsunuz. Şarj sorunu nasıl olacak? Nasıl halledilecek? Yani belli bölgelerde var ama mesela Ankara İstanbul arası da konuşuluyor. Hani biz akaryakıt dağıtım firmalarıyla falan da konuşuyoruz. Hani onlar da bir ileri dönük ne yapabiliriz diye konuşuyorlar. Hani bir şarj istasyonu orada mı olmalı, burada mı olmalı? Şehir içinde şarj istasyonları oluyor aslında. Ama daha çok sorun şehirler arası yollarda. Şimdi 2022'de piyasaya sürüleceğini söylüyor Sayın Varank. Tabii bu süre içinde bunları da çözülmek olması gerekiyor. Ama tabii öncelikle inşallah hani 2022 yetişir ve piyasaya bir şekilde sürülür. Biz de bunu görürüz. Ben çünkü şeye gitmiştim geçen ay. Azerbaycan'a gitmiştim. Oranın devlet petrol şirketi Sokar'ın davetlisi olarak gitmiştim. Orada işte hani şeylerle konuşurken, Azerbaycanlılarla konuşurken yerli otomobillerim var ve yani şeyde yollarda ne diyorlar, güzel. Ki işte bakın diyorlar, bu bizim yerli otomobilimiz diyorlar. Hani biraz şeye benziyor aslında, Honda Hyundai karışımı gibi. Ama insanlar orada baya baya kullanıyorlar. Böyle olunca da insanın hoşuna gidiyor aslında. Hani görünüş olarak tamam öyle olabilir ama hani belki işte bir şekilde Türkiye'de üretilecek. Mesela yeri önemli. Şimdi Sayın Varank yerin tam açıklamamış ama aslında biraz işaret etmiş, hani sanki böyle Kocaeli, İzmit o bölgelere yakın
üretim
olacakmış
yeri.
Gibi. Üretim yeri, evet evet. Hani üretim işte fabrika açılacak, istihdam sağlanacak. Hani bu kadar şu anda işsizlik de yüksek, biliyorsunuz. Hani bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. İstihdam seferberliği sağlanmaya çalışılıyor. Otomotiv satışları da çünkü çok düşük gidiyor. Yani işte bütçeden falan da çok net görüyoruz. Hani sadece otomotiv sektör temsilcilerinin, hani genelde sektör temsilcileri ağlar ya, derler işte satamıyoruz, çok zor durumdayız falan. Hani öyle değil, biz bunu bütün verilerden görüyoruz. Hem otomotivcilerin, sektör temsilcilerin satış rakamlarından hem de bütçedeki gerçekleşmelerden çok net bir şekilde görüyoruz. Yeni satılan otomobillerden alınan ÖTV dediğimiz bir vergi geliri var. En son işte 4 aylık baktığımda ben 3'te 1 oranında azalmış. Yani geçen yıl diyelim ki 2 milyarsa, şimdi net rakamlar hatırlamıyorum ama bu yıl 800 milyona düşmüş. Yani gerçekten çok ciddi. Otomobil sektörü hem istihdam açısından çok önemli, hem ihracat açısından çok önemli. Yani Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden birisi. Hani her ne kadar yabancı meşeli de üretilse sonuçta bir istihdam sağlanıyor. Burada üretim yapılıyor. Yerli otomobil yani hani 2022'de piyasaya çıkacaksa bir şekilde fabrikasında bir an önce temelinin atılıp şey olması gerekiyor. Hı hı. Faaliyete başlaması gerekiyor. Hani nerede olacak? Kocaeli tabii o bölge, yani hani
sanayi bölgesi
istihdam yaratılan bir bölge. Yani orada olur diye düşünüyorum. Belki yukarı doğru olabilir Edirne, Tekirdağ, ama yani herhalde aşağısı daha uygun olur diye düşünüyorum. Yani bunlar tabii aynı zamanda Türkiye'nin hani cari açını da azaltacak adımlar bir şekilde. Biliyorsunuz geçen hafta da Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı bir paket vardı. İvme paketi. Milli endüstri için hani neler yapılabilir? Aslında hani geçen yıldan beri biz hani geçen yıl Ağustos'tan itibaren bir kur dalgasını yaşamamızdan itibaren çeşitli paketler açıklandı. Aslında ben hani burada defaatle de söylüyorum. Hani bu kadar çok paketin açıklaması hani doğru mu değil mi? Ama hani sektörler de zor durumda. Yani bir üretim olmuyor. Bir şekilde üretimin hani desteklenmesi gerekiyor. Bir itici güç gerekiyor. Bu seferki daha çok yine cari açığı arttıran işte plastik, kimya sektörü, o sektörlere yönelik. Tarım da var içinde, seracılık da var ama daha çok makine teçhizat, işte o biliyorsunuz bu cuma da yine büyüme rakamları açıklanacak.
Evet.
Büyüme rakamlarını hani uluslararası kuruluşlar eksiye düşürdüler. -2.5'lardı ama tabii Türkiye her zaman değişik bir hikaye yazabiliyor. Yani hani büyüme rakamları ne olacak bu yıl bakalım. Ama bir şekilde tabii büyümenin de desteklenmesi gerekiyor. Büyüme olurken cari açık olmaması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin en büyük handikapı bu. Şimdi belki de önceden yol almak gerekiyor. Hani Sayın Albayrak'ın açıkladığı paketler, hani belki hani sonuçlarını görebilsek hani ne oluyor diye daha iyi tahliller de yapılabilir diye düşünüyorum. Bu ivme paketinin şöyle işte, yani hani cari açığı azaltıcı makine teçhizat alımına yönelik, yani o yatırıma yönelik kredilendirme politikası gidiyor. İşte yeni yatırım yapılırsa 150 milyon lira, işletme kredisi için yine bir şey kredi veriliyor 30 milyon liraya kadar. Bunların en önemli özelliği 2 yılı ana para ödemesiz, 10 yıla kadar vadeli. Yani eğer hani sektörler, eğer şu anda hani ben kredi bulamıyorum, ne yapacağım, üretimde yapamıyorum diyorsa belki bunlara başvurabilir. Evet. Hani üretimini arttırabilir. En azından işte istihdamını azaltmadan yola devam edebilir diye düşünüyorum. 30 milyarlık paket olduğu söyleniyor. Direkt kamu bankaları kanalıyla veriliyor. Yani biz bu şeylerde, paketlerde geçmiş yıllarda şey görüyorduk. Daha çok hani hazine desteğinin verildiğini de görüyorduk. Geçmişte biliyorsunuz kredi garanti fonu falan da devredeydi ama hani o da işe yaradı yaramadı, birçok tartışması oldu. Hani onu alanlar nasıl kullandı? Hani gerçekten işletmesini büyütmek için mi kullandı? Hı hı. Şimdi bunu direkt bankadan alınca bu yönü pozitif bir şey diye düşünüyorum. Yani hani kredi garanti fonunun daha düşük faiz vardı. Ama ne oldu? Bankadan aldın direkt, tamam 2 yıl ödemesiz ama sonuçta sen ödeyeceksin. Hani gidip de işte araba almak, zaten araba alamaz da işte katliat, hani o dönemde söylendi ya, aslında işletmesini kullanmıyor da gidiyor başka şey alıyor falan diye. Şimdi herhalde bankadan alınca muhtemelen kullanmaz diye düşünüyorum. Bir de değişik bir enstrüman, faizi belli değil. Faizinde şöyle bir şey bulunmuş, formül. İki tane alternatif var. Birisi enflasyon endeksi, birisi de dipslere, tahvillere endeksli. Sayın Albayrak enflasyon düştükçe bunun avantaja dönüşeceğini söyledi. Evet. Bunu tabii zaman içinde göreceğiz.
Şimdi hem ivme adı verilen o sizin biraz önce ayrıntılı anlattığınız paket açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından. Bir de Merkez Bankası'nın adımları oldu. Merkez Bankası döviz alım işlemlerinde bir vergi uygulaması getirdi belli bir miktarın üzerine. Onunla ilgili ayrıntıları bize anlatır mısınız ve önümüzdeki süreçte ne gibi etkileri olabilir?
Evet, %1 banka BSMV denilen vergiyi getirdi. Bu daha önce de varmış aslında. 2008'e kadar uygulanmış. Daha sonra sıfırlanmış. Alırken ödüyorsunuz. Yani diyelim ki siz şey yaptınız, döviz bürosuna gittiniz ya da bankadan internet hesabınıza girdiniz. 100 dolar alacağım, 1000 dolar alacağım. İşte 6000 liraysa 6'da da TL üzerinden vergi ödüyorsunuz. Geçen hafta getirildi. Yaklaşık 10 gün oldu. Bu tabii işte döviz alımını caydırmak için getirilen bir yöntem. Dediğim gibi geçmişte uygulanmış, daha sonra sıfırlanmış. Zaten sıfır yani binde bire kadar getirilebiliyor. O getirildi. Önceki daha kapsamlıymış aslında. Bütün piyasadaki işlemler üzerinden neredeyse alınıyormuş. Bu seferki biraz daha kısıtlı, sadece vatandaşın ve şirketlerin aldığı dolar üzerinden geçerli. İşte yani bankada internetten girdiniz, 100 dolar alacağım, işte 600 lira. Bunun işte binde bir oranında vergisini ödüyorsunuz. Onu zaten makbuzda, dekontta görüyorsunuz. Uygulama devreye girdiğinde bazı bankalar sistemleri bu işi şey yapmamış, devreye almamış. Ama bazı bankalar hemen almışlar, hemen binde birlik vergiyi kesmeye başladılar. Ben tabii kontrol etmedim o dönemde, hani kontrol etmiştim getirildiği dönemde. Ama muhtemelen şimdi hepsi alıyordur diye düşünüyorum. Bunların hepsi tabii şey, hani dolara talebi önlemek amacıyla yapılıyor. Çünkü neden? İşte son bir aydır, iki aydır vatandaşın aldığı, hani Merkez Bankası her hafta açıklıyor haftalık piyasa gelişmelerini. Orada biz şey görüyoruz. Dolara talep azalmıyor. Sürekli artıyor. İşte 180 milyar, 182 milyar. Bunun bir şekilde azaltılması gerekiyor. Bu adımdan sonra BDDK'nın da bir adımı oldu. O da 100 bin dolarlık işlemlere bir yani engelleme değil de bir caydırıcı bir şey getirdi. Diyelim ki işte 100 bin dolarlık işlem yapıyorsunuz.
Evet.
Hemen hesabınıza geçmiyor. Bir gün sonra geçiyor. Bunu da işte BDDK'nın açıklamasından anladığımız kadarıyla belli kişiler, hesap sahipleri gün içinde döviz piyasasını hareketlendiriyormuş. Spekülatif işlemler yapıyorlarmış. Bunun sayısını sorduk ama hani net bir rakam da çıkmadı. Hani kaç kişi bu işi yapıyor diye, muhtemelen ellerinde vardır tabii böyle veriler. İşte 100 bin dolar alımına böyle bir, yani hani 100 bin dolar aldı sattı, aldı sattı. Ne oluyor? Sattı. Doların fiyatını düşürdü. Aldı yükseltti. İşte bunu önlemek için 100 bin dolarlık böyle bir caydırıcı önlem getirdi. Ha bu işe yarar mı yaramaz mı? Onu zaman içinde göreceğiz. Hani 6-15'lere gelmişti, şimdi 6-08'lerde ama yani bu sinyal açısından hani iyi mi kötü mü, bu tartışılır. Yani bir gün yaptın, iki günde olur mu, üç gün olur mu? İşte insanların kafasında böyle bir şey yaratılır mı? Ya da 100 bin dolar getirdin, 10 bin dolara iner mi bu? Tartışmalı tabii. Hani etkilerini de yani zaman içinde göreceğiz diye düşünüyorum. Dolarla ilgili acaba hani bundan sonra önlemler nasıl gidecek diye düşünüyoruz. Ne olacak, nasıl olabilir? Şimdi bu önlemler devreye girdiğine göre ya işte BSMV'nin oranı artar diye düşünüyorsunuz. Ya 100 bin doların miktarı küçültülebilir diye düşünüyorsunuz. Ama tabii her gün mesela hani böyle bir kararla ortaya çıkmak piyasada hem şimdi Türkiye'nin şöyle bir avantajı vardı hani geçmiş yıllardan beri. Sıcak paranın geldiği bir ülke. Yani piyasası gelişmiş. Hani beğenirsiniz, beğenmezsiniz, tartışılır tartışılmaz. Yatırım dışında sıcak paranın da geldiği bir ülke. Hani Fed'den dolayı tamam o avantaj da vardı ama piyasanın hani gelişmekte olan piyasalar içinde tercih edilen bir ülke. Şimdi bunları yaparak hani bunları bir nebze ürkütmüş oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Hani bunu değerlendirmesinde belki bir köşede yapmak gerekiyor. Eminim yapıyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta hani Türkiye piyasası geniş bir piyasa. Borsa şu anda çok ucuz. Geliyorlar, gelmiyorlar. Ona tabii bakmak gerekiyor. İşte Merkez Bankası işte aynı günlerde yine faizle ilgili bir adım attı.
Evet.
25.50 swap ihalelerini çok dolar hareketlendiği dönemde biraz genişletmişti. 25.50'ye çekmişti. İşte aynı gün BDDK'nın kararının alındığı gün Merkez Bankası'ndan da bir şey geldi. Swap piyasalarını repo ihalesini açmaya başladı. Faizi 24'e çekti. Bundan sonra tabii ne olacak? İşte bir bayram tatili geliyor. Bir 10 gün rahat edeceğiz diye düşünüyorum. Pazartesi gerçi yarım gün açıktır herhalde piyasalar ama ondan sonra bir haftalık tatil geliyor. İşte emekli ikramiyeleri ödenecek. Cuma günü 31 Mayıs'ta. O da bir tabii piyasaya hareketlilik sağlar. Evet. Tüketim açısından. Artık bayramdan
biraz
sonra.
Biraz daha bayramdan sonra mı konuşacağız?
Ondan sonra bayramdan sonra bakacağız tabii.
Peki. Peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, gelişmeleri aktardığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Hürriyet Gazetesi ekonomi muhabiri Neşe Karanfil bizlerle birlikteydi.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Özbekistan muhabiri Mehmet Can Polat hattımızda bizi bekliyor. Mehmet Can Polat merhaba.
Merhaba, Atayit Özbekistan'dan selamlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bize neler aktaracaksınız?
Evet, Özbekistan gündemi oldukça hareketli. Öncelikle bu haftanın önemli başlıklarını sizlerle paylaşalım. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier burada olacak. 27 ile 29 Mayıs tarihleri arasında Taşkent'e resmi temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in davetlisi olarak geldi. Hatırlanacak olursa 9 Ocak ayında Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve önemli ekonomik anlaşmalar imzalanmıştı. Buhara'ya yakın Nevai vilayeti, onu da söylemekte fayda var. Orada bir serbest bölge vardı. Cumhurbaşkanı'nın üzerinde durduğu önemli bir bölge. Aynı zamanda Nevai'de Rusya'nın bir nükleer santralinin temel atma töreni de vardı geçtiğimiz aylarda. Buraya bir gezi düzenlenecek. Biz de burayı takip edeceğiz. Taşkent'te Kırgızistan'ın Issık Gölü var. Oranın turizm potansiyeliyle ilgili yine bir Taşkent'te toplantı var. Aynı bu zaman şu an biz Nevai'ye gidiyoruz. Nevai'de, Vadi şehri Nevai'de Şiş Festivali var. 25 ile 29 Mayıs tarihleri arasında. Bu tarihle denk düşen bir festivali daha var. O da Buhara'da İpek Yolu ve Baharat Festivali var. Onları da takip etmeye çalışacağız. Geride bıraktığımız hafta oldukça hareketliydi Özbekistan için. Bu geçen hafta ile ilgili bazı önemli başlıklar vardı. Onları da paylaşmakta fayda var. İlk kez Özbekistan'da bir Türk eğitim fuarı düzenlendi. Yaklaşık 30 üniversite katıldı bu fuara. Kafkasya Üniversiteleri Birliği Başkanı Ramazan Korkmaz eğitim fuarı ile ilgili bir konuşma yaptı. Eğitim alandaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlamayı, bu alandaki boşluğu doldurmayı amaçladıklarını kaydetti Korkmaz. 14 ülkede 162 üniversite bünyesinde barındırıyor bu birlik. Özbekistan'da da yakın tarihte Alişir Nevai Üniversitesi ile Cihan Dilleri Üniversitesi'nin de eklenmesi bekleniyor. Türkiye'nin de Özbekistan Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er konuşma yaptı fuarda. Özbek Türk kardeşliğinin geleceğinin eğitim alanındaki ilişkilerle inşa edileceğini vurguladı ve dinamik eğitimli Özbekistan gençliğinin önemli bir sermaye olduğunu söyledi Mehmet Süreyya Er. Özbekistan'da bir forum düzenlendi. Bu forum oldukça önemli. Büyük gelecek 2035 beklentisi var. Büyük bir projesi var Özbekistan'ın. Yurt dışında okuyan eğitimli üniversite öğrencileri veya mezun önemli küresel şirketlerde çalışan Özbekistanlılar var. Bunların dışında aynı zamanda siyasi anlamda ve ticari anlamda yönetici pozisyonda, yani patron dediğimiz tabirle pozisyonda olan Özbekistanlı Özbek vatandaşlarının Taşkent'te Cumhurbaşkanı Şevket Mecidoğlu'nun çağrısıyla bir toplantısı, bir forumu vardı. Bu forum da oldukça önemliydi. Zira geleceğin Özbekistan'ın inşa edildiği bu zamanda deneyimli siyasetçi, deneyimli iş adamlarının görüşleri hiç şüphesiz oldukça değerliydi. Bunlar forumda konuşma yaptılar, oturumlar düzenlediler. Bu oturumlar sonunda oluşturulacak bir taslak Cumhurbaşkanı Şevket Mecidoğlu'nun önüne sunulacak. Cumhurbaşkanı Mecidoğlu'nun Andijan temasları vardı. Vilayetleri tek tek geziyor Cumhurbaşkanı Mecidoğlu'ya. Refaha ülke genelliğe yayımı adına oldukça önemli bu geziler. O vilayetin tarım alanında, yeraltı, üstün, tarım, bütün değerleri burada araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Mecidoğlu'nun incelemeleri ve temaslarında. Ona göre de vilayetlerin gelişimiyle ilgili birer yol haritası belirleniyor. Son ziyareti Andijan'aydı. Andijan yine vadi şehri. Buradaki tarım, maden, ki burada petrol sahası var, tıp alanındaki gelişmeleri takip etti, fabrikaları geldi, toplantılara katıldı. Bilicin de aldı Cumhurbaşkanı Mecidoğlu'ya. Tur eserleriyle ilgili, tur eserleriyle bir toplantı yaptı ve vilayetin turizm potansiyeliyle ilgili olarak onlar da geniş bilgi aldı. Dağ bölgesine turistik tesislerin yapılmasıyla ilgili talimatlar verdi. Özbekistan'da elektronik sanayi ile ilgili olarak bir toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Şevket Mecidoğlu Özbekistan'da özellikle Taşkent'te geçen hafta yoğun toplantılar düzenledi. Bunlardan bir tanesi elektronik ve elektrik sanayi endüstrisi ile ilgiliydi. Burada yine yabancı sermaye vurgusu yaptı ve değerli projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili de projelerin takipçisi olacağını söyledi. Evet, Özbekistan gündeme gelen hareketli. Biz de bu hareketleri takip edip bütün bu projeleri, faaliyetleri takip edip sizlere paylaşmaya devam edeceğiz.
Mehmetcan Polat, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Özbekistan muhabiri Mehmetcan Polat hattımızdaydı.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu 28, İstanbul parçalı ve az bulutlu 26, İzmir az bulutlu 34, Erzurum az bulutlu 22, Amsterdam sağanak yağışlı 18, Atina az bulutlu 29, Bağdat sıcak 42, Berlin parçalı bulutlu 21, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Lefkoşa sıcak 35, Londra parçalı bulutlu 18, Madrid açık 29, Mekke sıcak 42, Moskova yağmurlu 22, New York açık 25, Paris yağmurlu 19, Pekin az bulutlu 29, Roma yağmurlu 19, Saraybosna yağmurlu 22 ve Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece olacak.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, iyi sabahlar.
Teşekkür ediyoruz. Sizinle iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Bugün 27 Mayıs çok önemli bir tarih, Türk siyasi tarihi açısından. 27 Mayıs 1960 darbesinin 59. yıl dönümü. Türk tarihinin artık dönüm noktalarından biri diyebiliriz. Nasıl değerlendireceksiniz bu tarihi?
Aslında 59. yılı darbenin, şöyle bakıyorum, ben doğdum, bir ay sonra darbe olmuş ve bütün ömrüm darbenin oluşturduğu politik atmosferde geçti. Benim yaşımda insanların. Yani 27 Mayıs 1960 darbesi modern Türkiye tarihinin ilk büyük müdahalesi, darbesi olarak tarihe geçti. Aslında hatırlayın, imparatorluğun küllerinden bir milli devlet kurulmuştu ve o milli devleti kuranlar siyasi meşruiyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Ankara'ya taşıyarak, Ankara'da yeniden organize ederek ve onun uhdesinde meclis başkanının liderliğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde büyük bir milli mücadele vererek, sonunda da milli devleti meclis marifetiyle kurarak, kurumlarını oluşturarak çok büyük bir iş başardılar. Yani bir defa bir emperyalizme karşı verdikleri mücadeleden zaferle çıktılar. Sonra meşruiyetini meclisten ve milli iradeden alan bir hükümet sistemini hayata geçirdiler. Bu son derece önemliydi. Bu yapı aslında 27 Mayıs askeri cuntasının yaptığı darbeyle bozuldu. Böyle bakıldığı zaman 23 Nisan 1920'de açılan ruh 27 Mayıs 1960'da öldürülerek,
evet,
askeri bir cuntanın iktidarına ve bir vesayet rejimine Türkiye'de adım atılmış oldu. Sadece bu acı tarihsel kırılma noktası, böyle bir fay hattını Türkiye'ye yaşatarak olmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin modern tarihinin seçilmiş ilk başbakanının bu junta tarafından asılması Türkiye politik tarihinde çok büyük bir kırılmaya, acıya, drama sahne oldu. Yani o 27 Mayıs'tan sonra her seçimde vesayet odağının beğenmediği siyasi liderlerin seçim önünde sonunda her tarafında önlerine bu fotoğraf, merhum Menderes'in dar ağacındaki fotoğrafı gösterildi. Yani bize uyumlu olmazsanız başınıza Menderes'in gelenler gelir. Menderes'in başına gelenler gelir dendi, demeye getirildi. Bu ima edildi. Yani dolayısıyla 27 Mayıs öyle bir kötü başlangıç ki ardından adeta darbeleri ve müdahaleleri bir şey, ne derler, bir dizi süreç içerisinde haklılaştıran, meşrulaştıran ve onlara bir domino etkisi yaparak sebep olan bir başlangıç olarak Türkiye'nin politik tarihinin, gerçekten demokrasi tarihinin kara bir lekesi olarak ortaya çıktı. Şimdi belki 27 Mayıs'ta millete karşı yapılmış, milli iradeye karşı yapılmış bu büyük müdahalenin ve milletin iradesine tasallut etmiş bu cuntacı yapının müdahalelerine vesaire, bu bahsettiğimiz oluşturduğu yapıya karşı millet büyük bir sosyolojik dönüşüm ve inşa sonucunda oluşmuş yeni şekliyle 15 Temmuz'da cevap verebildi. Yani 15 Temmuz aslında 27 Mayıs'a karşı verilmiş milli iradenin gerçek bir cevabıydı. Yani bu defa 27 Mayıs'ta başaranlar 15 Temmuz'da başaramadılar. Çünkü 27 Mayıs'ta halen daha her ne kadar toplumun çok büyük bir kesiminin desteğini ve oyunu almış olsa bile Demokrat Parti iktidarı ve Menderes, yani oturduğu sosyoloji köylü, taşralı, eğitimsiz, mesleksiz, iktisaden güçsüz bir sosyoloji olduğu için, yani kendi seçtikleri başbakanı koruyabilecek ve iktidarı koruyabilecek güce sahip olmadıkları için, içeride örgütlenmiş, devletin merkezinde örgütlenmiş bir askeri, sivil, bürokratik elitin dış destekle gerçekleştirdikleri bu darbeye karşı cevap üretemediler, müdahalede bulamamışlardı. Oysa 15 Temmuz işte aslında inşa olan sosyolojinin 27 Mayıs ruhuna meydan okumasıdır. Çünkü o sosyoloji modern metropollerde oluşmuş, meslekli, eğitimli, güçlü bir girişimci yeni orta sınıfın inşa olduğu bir sosyolojide devlet toplum farklılaşmasının bütünleşmeye dönüştüğü ve siyasetin bu anlamda devletle toplum arasında mutabakatla götürülmesi gereken bir iş olduğu, yani demokrasi kültürünün geliştiği bir konjektürde 15 Temmuz bu defa politik öznenin devletten topluma doğru kayması sonucunda halkın etkili bir cevap verebilmesini mümkün kıldı. Onun için 27 Mayıs, evet, 23 Nisan 1920 ruhuna indirilmiş bir darbedir, hiç kuşku yok milli iradeye. Ve bağımsızcı bir 3. dünya otoriterizmi getirmiştir Türkiye'ye ve Türkiye bu acıyı çok çekmiştir. Bunun ekseninde bir sürü sıkıntılar çekildi. Fakat çok şükür ki Türkiye'nin demokratik politik kültürü kendi sosyolojisiyle birlikte dönüşerek bugün 15 Temmuz ruhu denilen yeni bir yapıyı, yeni bir ruhu, yeni bir politik kültürü üretebilmiş durumdadır. Yani Türkiye politik sorunlar, iktidarın yürütme biçimi, politik icraatların bir eleştirisi yapılacaksa, bir değişiklik yapıp hesabı sorulacaksa ancak hukuk içinde, sandıkta, siyasi seçenekler içerisinden yeni seçenekler çıkararak sorulduğu bir politik kültürle yoluna devam edebilir ve bu gücü Türkiye 15 Temmuz'da yakalamış oldu. Şimdi bu tabii bugün çok şükür dün Cumhurbaşkanı şeydeydi, Yasada'daydı.
Evet.
Yasada ile ilgili takvimi açıkladı. Sene sonuna kadar Yasada büyük bir demokrasi adası haline dönüşüyor. Büyük yatırımlar yapıldı orada. İşte konferans salonları vesaire, oteller, şunlar bunlar.
Ki Yasada o dönemin simgelerinden,
evet, tabii, biri. Yasada hatırlayalım. Yasada'nın özelliği şu. Darbeden sonra Menderes ve arkadaşlar buraya getirildi ve iki bakanla birlikte, Polatkan ve Zorlu ile birlikte Menderes, bu adada asıldılar. Bu bakımdan özel, ne derler, 27 Mayıs'cılar açısından karanlık ve kirli ada. Şimdi Türkiye bu adayı temizleyerek bir demokrasi adası, özgürlük adası haline getiriyor. Kurulacak müzeyle vesaire, konferans salonlarıyla, otellerle bir demokrasi adası haline getiriyor. Çok şükür Türkiye nihayet çok yıllar sonra, ömrümüz kadar uzun bir yıl olsa bile 59 yıl değil mi?
Evet.
Sonunda ne derler? Acının simgesi olan bu adayı, Menderes'in bizatihi ismiyle özdeşleşmiş bu adayı, demokrasinin, özgürlüğün, Türkiye'nin bundan sonraki mutlu ve özgür geleceğinin teminatı olabilecek bir özgürlük ve demokrasi adası haline getirebilme gücüne sahip ve inisiyatifine sahip bugün bunu başarıyor. Belki 27 Mayıs'tan geriye bakıldığında avunulabilecek, üzerinde durulabilecek en sıcak bu. Fotoğraf,
evet,
bu.
Evet.
Evet. Bunlar, peki, çok şükür bugüne geldik.
Peki bugün de tabii 27 Mayıs 60 darbesine yönelik önemli açıklamalar yapılacak anladığımız kadarıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Yassıada'da olacak çünkü. Bakalım oradan ne tür bilgiler, haberler gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Bir de Avrupa'da önemli gelişmeler var. Avrupa Parlamentosu için sandık başına gitti. Avrupa Birliği ülkeleri 751 sandalye için seçim yapıldı. Şimdi Sabah gazetesinde konuyla ilgili habere baktığımızda aşırı sağcı partilerin başarı kazandığı yolunda bilgiler var. Nasıl değerlendireceksiniz?
Yani beklendiği gibi aşırı sağ, aslında hemen söze girerken şunu söylemek gerekiyor. Aslında yürüyen süreçte değişen bir şey yok. Beklendiği gibi oldu. Yani aşırı sağa güç kazanmaya devam etti. Belli sürprizler söz konusu oldu. Avrupa Parlamentosu'ndaki bu muhafazakar sosyal demokrat ağırlık gücünü kaybetti. Artık Yeşillerin bir başarısı var. Özellikle Almanya eksenli başarısı var. Muhtemelen alınan kararlar, sürecin yönetimi falan Yeşillerle daha yakın temasla oluşacak. Yeni bir siklet merkeziyle mümkün olacak. Bunların altını çizmek gerekiyor. Aşırı sağ beklenen başarıyı kazandı. önemli bir oyuncu olmaya Avrupa siyasetinde devam edecek, güçlenerek yoluna devam edecek. Bazı ülkelerde kısmi güç kaybetmiş gibi görünse bile bazı ülkelerde ciddi bir güce sahip. Avrupa Birliği ülkelerinin siyasi coğrafyalarında ülkeler arasında ciddi farkların ortaya çıktığı bu seçimde bir kere daha anlaşıldı. Yani bazı ülkelerde aşırı sağ siyasetler güç kazanırken bazı ülkelerde işte Polonya'da, İspanya'da sosyalistler kazandı filan. Bu tip sürprizler oldu. İşte bu seçimlerin sonucunda diyelim Yunanistan'da bir erken seçim kararı alındı. Bu önemli bir şey. Dolayısıyla önemli sürprizlerin de söz konusu olduğu bir seçim oldu Avrupa Birliği seçimleri. Fakat esas itibariyle Avrupa'nın bugün neye ihtiyacı var bu seçimler? Avrupa Birliği'nin bu ihtiyacını karşılayabilir mi sorusunu kendimize soralım. Avrupa Birliği'nin ciddi bir liderle ve toparlamaya ihtiyacı var. Bu aşırılıkları durduracak, yeniden Avrupa değerleri dediğimiz değerleri tahkim edecek, o çerçeve içinde yeni gelişme alanları ve küreyle yeni bir temas ve dil, araç üretecek Avrupa Birliği. İhtiyaç buna. Diyelim Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından kesinlikle böyle bir şeye ihtiyaç var. Buralarda bir değişiklik oldu mu derseniz, burada Batı cephesinde değişen bir şey yok. Burada evet. Halen daha bildiğimiz retorik sürecek. Böyle bakıldığı zaman işte halen daha Türk karşıtı politik grupların çok kuvvetli bir şekilde gücünü artırarak yola devam ettiklerini görüyoruz Türkiye karşıtı. Bu seçimde de büyük prim yaptı Avrupa'da. Yani bir yandan Türkiye'ye karşı kampanya yürütmek, bir yandan da Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne dahil etmeye çalışmak diye bir şey zaten söz konusu değil. Yani o bakımdan belki de bu yeni dönem Türkiye ile ilgili aldığı kararlar, her ne kadar tavsiye kararı olsa bile Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararlar dikkat alındığında yani bir kopuşu söz konusu edebilecek bir gelişme de yaşanabilir bu dönemde. Çünkü şimdi Türkiye'yi ne çekebiliyorlar ne bütünüyle itebiliyorlar. Yani Türkiye'de Ankara'daki politik akıl da buna çok bozuk. Yani ne yapacaksanız yapın. Bir karar verin diyor. Niye? Yani Sayın Cumhurbaşkanı 2-3 kere bunun altını çizdi. Bizi bu süreçten uzaklaştıracaksanız açıkça çıkın konuşun dedi. Bizi oyalamayın dedi. Vesaire. Tabii çok uzatmalı bir ilişki, yani şöyle tatsız bir ilişkiye dönüşmüş durumda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. Diğer taraftan bu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde bir inkıta, bir kopuş falan öyle kolay da bir iş değil. Çünkü halen daha Türkiye'nin Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde muazzam derecede ileri ekonomik ilişkiler başta olmak üzere politik ilişkiler vesaire, kültürel ilişkiler, sosyal ilişkiler, ileri düzeyde ilişkiler, bunların geliştirilebilmesi gerekiyor. Üyelikle taşlandırılabilmesi gerekiyor. Başta Almanya olmak üzere Almanya-Türkiye ilişkilerine dikkat alın. Ya muazzam, halen daha Türkiye-Almanya en çok ihraç ettiği ürünlerin başında Türkiye'ye ihraç ettiği ürünler geliyor. Tersine bakıldığı zaman Türkiye en büyük ihracatçı Almanya'ya karşı. Daha doğrusu en büyük ihracatı Almanya'ya yapıyor.
Evet.
Vesaire. Yani dolayısıyla bir yandan bu Türkiye karşıtı popülizme, ırkçılığa, İslamofobiye, Türk düşmanlığına prim veren bir Avrupa siyaseti, gittikçe daha fazla prim veren daha doğrusu bir Avrupa siyaseti. Bir yandan da artık konunun kırılganlığı, naifliği sebebiyle intikal edilmesi gereken bir sorundan bahsediyor. Yani düzenlenmesi gereken bir ilişkiden bahsediyoruz. Bu yeni dönemde Avrupa Birliği bunu bu Türkiye'ye karşı başarabilecek mi? Yani çok ümitli olduğumuz söylenemez bununla ilgili. Umalım ki başarır. Çünkü demin dediğim gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Burada bütün problem karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkiyi geliştirebilmek. Burada Avrupa siyasetçilerin zaman zaman sınırı çok aştığını, biliyoruz.
Peki, Avrupa Birliği deyince bir de İngiltere ve Brexit başlığı var. Bu İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış süreci Brexit. Burada yeni bir aşama kaydedildi. İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'dan geçerli olarak istifa edeceğini açıkladı. İkinci başbakanın da istifa etmesine sebep oldu Brexit süreci diyor. Uzmanlar nasıl değerlendireceksiniz hem bu istifayı hem bundan sonra neler yaşanabilir, sizden öğrenelim.
Yani aslında istikrarla arzu edilen sağlıklı bir boşanmayı temin edemeyen hakim gibi Theresa May. Yani esas itibariyle defalarca avam kamerasına götürdüğü ve bir türlü çıkaramadığı çözüm modelleriyle adeta sürecin çözümsüzlüğünün şeyi, ne derler, çözümsüzlüğünün sebebi haline geldi. Bu da İngiliz siyasetinde büyük bir tıkanmanın sebebi oldu. İşte tıkanmayı istifayla çözüyor şimdi. İstifa ettikten sonra gelecekler bu meseleyi çözebilecekler mi? Bu da çok kolay görünmüyor. Yani çünkü ucu ucuna alınmış bir karar. Londra başta olmak üzere belli yerlerde ciddi olarak karşı çıkılmış. Ve ayrıca parçalarında Birleşik Krallık'ın, işte İskoçya'da, İrlanda'da vesaire zaten itiraz edilmiş. Bu boşanmaya, kopuşa itiraz edilmiş bir siyasi coğrafyada ucu ucuna alınmış bir kararın uygulanmasındaki büyük zorluklar yaşanıyor, görülüyor İngiltere açısından. Yani dolayısıyla Theresa May istifa etti, kurtuldu. Bir günlük üzüldü, ağladı ama geri yerine gelecekler, bu işi başarabilecekler mi? Bu pek kolay görünmüyor. Yani İngiliz siyaseti de çok parçalı bir siyasi süreçten geçiyor. Özellikle Muhafazakar Parti içinde bile, değil mi? Bir sürü aday var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Evet. Onlar bir ortak yol bulabilecekler mi?
Boris Johnson'ın ismi. Evet. Ön plana
Boris
çıkıyor.
Johnson, biliyorsunuz, Çankırılı. Hatırlıyorsunuz. Evet. İngiliz Dışişleri Bakanı'yken evet, evet. geldiğinde evet. gazeteciler sorduğunda Çankırılıyım, Kalfatlıyım dedi önce.
Öyle mi?
Gazeteciler bilmiyorlardı Kalfat'ın neresi olduğunu. Çankırı'nın kasabası Kalfat. O Çankırı'ya bağlı Orta ilçesinin bir kasabası. Dedi ki Kalfatlıyım, yani nasıl filan. Gazeteciler Kalfat nereli filan, nerede filan falan deyince Çankırı'da bilmiyor musunuz filan dedi yani. İşte ata babaları, ailesi.
Bir Türk kökeni gitmişler. Var değil
evet.
mi?
Evet. Dolayısıyla Ankara'da tabi İngilizlerin bu tip jestleri vardır. İngiliz diplomatların filan. Evet. İngiltere'nin iş tutma biçiminde böyle şeyler vardır, jestler. Ve ilginç olmuştu. Onu da hatırlatalım.
Evet.
Bir şey, eskiye flashback yapmış olalım. Boris Johnson ciddi adaylardan birisi olarak görülüyor. Yani muhtemelen Muhafazakar Parti başına gelebilir. Yeniden başa dönersek, yani gelir de ne olur? Yani onlardan birisi olacak, adaylardan birisi başkan olacak ve başbakan olacak. Sorunu çözebilecek mi? Sorun çözümü öyle çok da kolay evet. kesinlikle evet. görünmüyor. Evet. Avrupa Birliği ayağında da bir sürü problemler var. Yani zaman içinde göreceğiz. Bu İngiltere meselesi, bu Brexit meselesi bir miktar daha uzayacak gibi. Bakalım ne olacak.
Yani anlaşmasız ayrılık taraftarı bir adayın ipi göğüsleyebileceği ihtimal üzerinde duruluyormuş. Bu da önemli sanıyorum.
Bunun da bir sürü maliyetler olacak işte. Konuşulan mevzu bu zaten. Yani burada yani İngiltere maliyeti en aza indirerek bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. İşte Avrupa Birliği böyle bir kopuşun başka kopuşlara da sebep olacağı için kuralları sıkı sıkıya işletip iyi bir maliyet, mümkünse fatura İngiltere'nin önüne koymak istiyor.
Bir daha yani, kimse yeltenmesin diye.
Öyle İngilizler dünyanın en diplomatik bakımdan müzakereci ülkesi, değil mi? Yani dolayısıyla çetin olacağı işin çok belli yani.
Peki bakalım ne tür gelişmeler yaşanacak?
Belliydi zaten. süreçte çetin geçiyor.
İyice çetrefilli bir hal aldı. Bakalım nasıl sonuçlanacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet, hem ülkemizde hem dünyada yaşanan gelişmeler ana hatlarıyla böyleydi. Sizinle birlikte değerlendirdik bugün. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün yeni günün sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.